Ayrım 4. Şehrin Sesi 36. sayfa. Öğleden sonra rüzgar başladı. Ani ve sıcak rüzgar dalgaları toz yığınlarını savurarak kağıt parçalarını uçurup ağaç yapraklarını öbekler halinde meydana itiyordu. Harikulade. İçine çektiği ilk taze havayla keyfi yerine gelmişti. Sonra hemen bir kafeye girdik. Camdan gücünü tekrar kazanmaya başlayan gökyüzünün altında uzanan sıkışık limanı gördüm. Bir vinç vardı ve paslı bir geminin arka tarafı görünüyordu. Rüzgarın devam eden sert darbeleri ile bir sıra küçük bayrak gergin bir şekilde dalgalanıyordu. Trenden indikten sonra bir dükkana uğramış ve çok yüklü bir tutar ödeyerek bana mavi renkte bir takım elbise ve gömlek, kendisine ise beyaz ketenden bir takım almıştı. Elbiseler üstünde birkaç düzeltme yapıp pantolon paçalarını kısalttıktan sonra akşama kadar otelimize teslim edeceklerdi. Sonra yokuş aşağı bir yoldan hızlıca ilerledik. Bastonunu önünde tutarak sessiz ve neşeli bir şekilde sallanarak yürüyordu. Adımlarını hızlandırmak için benimkinin altındaki kolunu olanca gücüyle yükleniyordu. Tatminkar bir tonla konuştu. Ve öğleden sonra iyi bir berbere gideceğiz. Yapılan harcamaların fişleri küllüğün içinde bir yelpaze gibi duruyordu. Garson bir bardak viski getirdi. Yemeği bir de mi yiyeceğiz diye sordum. Biraz önce içtiğim iki kadeh içkiden sonra başım dönmeye başlamıştı. Bardağındaki buzları sallayarak cevapladı. Öyle ya, yemek. Acıkmış olmalısın. Ben de senin yaşlarındayken bu kadar acıkıyor muydum acaba? Kim bilir. O dönemlere dair hiçbir şey hatırlamıyorum. Hiçbir anı yok. Sana bir saatlik izin veriyorum. Ben şimdilik bir şey yemeyeceğim. Büfeye gidip yiyebileceğin bir şeyler var mı bak. Ama sakın alma. Sadece bak. Ayağa kalktım. Şeffaf, plastik bir tabağın altında çeşitli büyüklükte ve çeşitte sandviçler vardı. Kenarlarından marul yaprakları sarkıyordu. Tezgahın arkasında çalışan gencin önlüğü yağ lekeleriyle doluydu. Şişeleri ayna gibi kullanıp dikkatle saçlarını tarıyordu. Genelde herkesin yaptığı gibi bir an için bana görüşünü engellemeyen saydam bir varlıkmışım gibi kayıtsızca baktı. Yerime döndüm. Bir şeyler var, pek temiz değil ama. Biraz kir buralarda normaldir. O zaman git de sıraya gir. Bana bir banknot uzattı. Al, bir şeyler ye. Limana doğru git. Böylelikle kızlara da bakarsın. Hangi kızlara? Çok şaşırmıştım. Her zamanki kızlar işte. Hiç bahsedilmediğini duymadın mı kızlardan? Sesi alaycı ama sakindi. Her kapının önünde bir sürü var. Eğer istersen zenci olanları bile var. Yani sonuç olarak bunlardan bahsediyorum işte. Gülerek karşılık verdim. Yemek yemeyi tercih ederim. Karşı koyarak omuzlarını silkti. Yolda yürürken diyorum. Ne yani? Kızları görünce kafanı diğer tarafa mı çeviriyorsun? Çocuk mu kandırıyorsun? Tamam efendim. Kimisi öğrenci oluyor, asla bilemezsin. Saatini kontrol ederek devam etti. Saat 2'de burada ol. Sakın gecikme. Dışarı çıktığımda rüzgara dayanabilmek için eğilmek zorunda kaldım. Yalnız olduğumdan ve o gün aldığımız yeni elbiselerden dolayı çok neşeliydim. Ama kapıdan çıktığım anda bu özgürlük bana tatsız geldi. Yemeğini benim karşımda yediğini görmeyi tercih edeceğimin şaşkınlıkla farkına vardım. Masadaki birkaç hareketini garsona yapması kaçınılmaz olan saygısızlığı gözümde canlandırdım. Deniz sağ tarafındaydı. İri liman ekipmanlarıyla doluydu. Sol tarafta ise yıkık bir duvar vardı. Duvarın üstünden baktığımda dar merdivenlerden inilen birkaç lokanta olduğunu gördüm. İçinde kabuklu deniz ürünlerinin olduğu sepetlerin önünde durdum. Biraz ileride iki parmak su içinde yavaş hareketlerle yüzen gri bir balık vardı. Garsonlardan biri beni müşteri olarak gözüne kestirmeyince yürümeye başladım. Limana bakmak için arkamı döndüm. Bir hizada duran gemilerin renkleri, vinçler ve rüzgar bana tam bir film karesi gibi göründü. Gözlerimin yandığını hissettim. Kulağımı uzaktan gelen gürültü sesler vardı. Bu sesler belki de duvarın arkasındaki bir pazardan geliyordu ve içkiden dönen başımı daha da mahvediyordu. Bir sonraki lokantada durmaya karar verdim. İçerisi bomboştu. Lokanta sahibi bana mutfağın kapısından hoşgörüsüzce baktı. Birden dışarıda çok fazla vakit geçirdiğim hissine kapıldım. O an kendi şehrimi, evimi, birliğimi ya da artık her neyse onu çok özlediğimi hissettim. Anneme bir kart göndereyim diye düşündüm. Listeden hızlıca ne yiyeceğimi seçtim ve gözlerimi tatlıların olduğu bölüme dikerek bekledim. Sizi temin ederim ki efendim, bir tek beyaz taş dahi yok. Kendinizi bana bırakın. Berber eğilmiş, alçak bir ses tonuyla aynı şeyleri tekrarladı. İyi bakalım diyerek kuru bir şekilde cevapladı. Sağ elinin manikürü yapılıyordu ve çift katlı örtünün altına yayılmış rahatlığın keyfini çıkarıyordu. Aynadan yarısı gözlüklerle kaplı yüzünü görüyordum. Sabun yavaş yavaş bir burgu ile oyulmuş karanlık delikler gibi duran yara izlerini örttü. Berber farklı bir özen göstererek onun etrafında dönüp duruyordu. Manikür yapan kız da büyük bir dikkatle çalışıyordu. Ta ki panikle törpüyü etine batırana kadar. Çok affedersiniz efendim. Kıza tatlılıkla karşılık verdi. Hiç önemli değil tatlım. Berber telaş içinde kıza sinirlenerek sordu. Bir şey mi oldu? Tanrı aşkına. Hadi. Ama tatlım devam et. Böyle iyi. Sorun yok diyerek kızı cesaretlendirmeye çalıştı. Kız daha fazla dikkat göstererek bir tomar pamukla elin üstüne eğildi. Berber konuya nasıl gireceğini bilmeyerek etrafını incelemekte olan bana iki ya da üç defa baktı. Yaşlı ve bembeyazdı. Tünel gibi dükkanın en ucunda genç ve gürbüz bir çırak spor gazetesi okuyordu. Dışarı çıktığımızda hemen sordu. Nasıldı? Çok iyi bahşiş bırakmıştı ve dükkandaki üç kişi bizi kapıya kadar geçirmişti. Manikürcü mü? Sopa gibiydi. Çirkin değildi ama küçüktü. 50 kilo bile yoktu diye açıkladım. Tahmin etmem gerekirdi. Ona iyi bir tekme atmalıydım. Törpünün sesine bile dayanamıyorum. Bir de batınca nasıl olduğunu düşün. Yokuş yukarı olmasına rağmen canlı adımlarla yürüyorduk. Rüzgar azalmıştı ve sokak ışıklarını sallamıyordu artık. Terlemiş ve yorulmuştum. İçimde otele gidip yeni elbisemi denemek için inanılmaz bir istek vardı. Ama o farklı düşünüyordu. Hava ne kadar da güzel değil mi? İşte böyle olmalı. Rüzgar ve hatta yağmur olursa çok daha iyi. Hemen sonrasında ise insanın dizlerini iten böyle bir hava. Şerefe. Susamış olması ihtimaline güveniyordum. Cep şişesinin dolu olması imkansızdı. Nitekim biraz sonra bir kafeye oturduk. Aydınlık ve temizlenmiş dikdörtgen gökyüzü tanımadığımız bu yeni meydanı anlatıyordu. Gün batımına daha çok vardı. Meydanın ucunda bir gazete bayisinin yanında grup olmuş tramvay şoförlerinin birbirleriyle şakalaşırkenki yumuşak sesleri duyuluyordu. İlk durakta bekleyen troleybüsler birer leke gibi duruyor, güneş camlarının ve metal bölümlerin üstünde kırılıyordu. Birden aklıma gece onu okumak için bir gazete almam gerektiği geldi. Bir şeyler yesem ama hayır, yememek daha iyi. Aksi halde bu gece iştahım kaçar. Viskisinden bir yudum aldıktan sonra derin bir nefes alarak konuştu. Aklıma gelmişken bana kızlardan bahset. Hadi konuş. Limandakilerden mi? Çok bir şey gördüğüm söylenemez. Dondurmamın tadına baktım. Hadi ama biraz ayıl çıko. Sesi sakindi ama içinde kaynamakta olan bastırılmış ve hiç de güvenilmeyecek bir şeyler vardı. Senden önceki çiko okuma yazma bilmemesine rağmen kadınların yerin altında bile bulurdu. Anladığı başka bir konu yoktu. Ama böylesine nasıl güvenilir ki? Bütün kadınlar hoşuna gidiyordu. Şimdi sen çıkar dilinin altındaki baklayı. Hatırlamaya çalışarak ve bazı kısımları uydurarak anlattım. Anlattıklarımın arasından bir kadınla çok ilgilendi. Barın kapısında duran turuncu elbiseli bir kadın. Uzun boylu muydu? Yani çok mu uzun? Diye sorguladı. Uzundu evet. Sizin kadar vardı. Çok uzundu. Devam et o zaman. Tanrı aşkına. Oyun mu oynuyoruz? Lafları ağzından neredeyse kerpetenle alacağım. İkinci içkisini ısmarlamak için sabırsızca bardağını salladı. Koşarak bir garson geldi. Affedersiniz ama size her şeyi anlattım. Hem kadınla konuşmadım ki. Bir barın kapısında duruyordu. Yalnızdı. Uzun boyluydu ve siyah saçları vardı. Çok gür ve simsiyah saçlar. Saçları siyah ama teni değil. Teni çok siyah değildi. Doğru mu? Beyaz ten en güzelidir. Boşluğa doğru gülümsedi. Siyah mı? Bana öyle gelmedi. Bembeyazdı. Hiç şüphe yok. Ama zayıf değildi. Balık etli bir kadındı. Bu konuşmadan çok yorulmuştum. Ayağını yere vurarak heyecanla konuştu. İşte bilmek istediğim tam da buydu. İri, balık etli bir kadın ama genç. Tam da benim sevdiğim gibi. Chico, yarın bakarız. Yarın neye bakarız? Yarın bahsettiğim o kadını arayacağız. Daha doğrusu benim için sen arayacaksın. Umarım barın hangisi olduğunu hatırlıyorsundur. Masanın altında bacaklarını sallayarak gülümsedi. Çok güzel. Ama ben senle bilemiyorum. Öyle mi? Bilmiyorsun demek. Neden bahsediyorsun? Onunla konuşmaktan mı? Korkmana gerek yok. Ona gerçeği söyleyeceksin. Ne eksik ne de fazla. Pazarlık yapacaksınız. Neden korkuyorsun? Pezevenklik yapmaktan mı? Aynen öyle. Tam bir pezevenk gibi. Bunu söylemek istemiyordum. Emin değilim işte. Sorun bu. Ters bir şekilde cevapladım. Beni birden aptal durumuna düşürme. Sesi değişti. Her zamanki kendine güvenli halinde biraz endişe hissediliyordu. Eliyle koluma dokunacakmış gibi bir hareket yaptı. Beklemede kaldım. Konuşmaya devam etti. Bunda ne kötülük var? Seni zorlamak istemem. Ama bunun nesi kötü? Oraya gideceğiz. Sen konuşmanı yapacaksın. Sonra bana eşlik edeceksin. Beni bekleyeceksin ve konu kapanacak. Bir saat bile değil. Sen de bilirsin. Öyle değil mi? Evet efendim. Otele gitmeden önce akşam yemeği yemek istedi. Yemeği melankolik denebilecek kadar boş bir restoranda yedik. Biraz domuz salamı ve yumurtalı et suyundan sonra keyfi hemen yerine geldi. Neredeyse hiç konuşmadı. Dikkati dağınıktı. Küllükte tek başına içtiği sigarası duruyordu. Benim yemek tercihlerimle hiç ilgilenmedi. Sadece birkaç soru sordu o kadar. Otele doğru yürürken ruh hali tekrar normale döndü. Eski bir şarkıyı ıslıkla çaldığını duydum. Bambu kamışından bastonu önümüzde havaya doğru neşeli hareketler yapıyordu. Gökyüzü koyu yeşil bir renkte daha da olgunlaşmamıştı. Sanki uzaktaki tepelerde basamaklar halinde uzanan kırmızı ve gri duvarlar boy gösteriyordu. Etrafımda gördüğüm her şey bana yabancı geliyordu. Bana ait olmayan bir dünyanın görüntüleriydi. Hatta tam aksiydi. Hemen sonrasında hiçbir iz bırakmadan kayboluyorlardı. Odasına çıkmadan önce yine içti. Ben de barda onun yanında beklemek zorunda kaldım. Tezgahın arkasındaki genç adam başını dergisinden kaldırıp bize göz ucuyla baktı. Konu açmaya çalıştım. Neden o kadına bu akşam değil de yarın gideceğiz? Şimdi olsa daha iyi değil mi? Zaten buradayız. Yarın buradan ayrılmak zorundayız. Zayıf ve uzaktan gelen bir sesle cevapladı. Hayır, bu gece değil. Gece olmaz zaten. Hem sonra buna hala hazır değilim. Biraz düşünmem gerek. Yola yarın akşam çıkacağız. Ama öğleden sonra yeni elbiselerimizle şöyle biraz hayatın tadını çıkaralım. İnan bana Chico, güzel olacak. Evet efendim. Onu odasının içine kadar eşlik ettim. Kısa bir sürede hızla hareketlerle bastonuyla etrafını gözlemleyip rahatça hareket eder hale geldi. Yeni elbiselerin içinde olduğu büyük paket bir sandalyenin üstünde duruyordu. Yorgun bir halde konuştu. Paketi yarın açar, elbiseleri deneriz. Acelemiz yok. Bavulun masanın üstünde, değil mi? Bu kadar yeterli. Şimdi git. Seni yarım saat sonra çağırırım. Soyunmadan yatağın üstüne oturdum ve bekledim. Beni çağırdığında çoktan pijamalarını giymiş yatağa uzanmıştı. Eldivenli sol eli çarşafın çift katlı tarafına uzatılmıştı. Küllük, saat ve sigaraları ulaşabileceği uzaklıktaydı. Gazete aldın mı? Torino gazetesi. Çok güzel. Bazen dünyanın en güzel evlilik ilanlarını veriyorlar. Otur, rahatça yerleş, hızlıca oku. Okumaya başladım. Uzun boylu, bankacı, 39 yaşında, sportif, iyi huylu, kendisine uygun. İki yarım kolonu bitirene kadar kuruyan ağzıma rağmen okumaya devam ettim. Sigara içiyordu ve beni dikkatle dinliyordu. Arada kısa bir kahkaha atıyor, anlaşılmayan bir şeyler mırıldanıyordu. Sallanıyor, dudaklarını büküyor, eliyle havada ritim tutuyor, ironik bir şekilde onaylıyor ve sahte dindar bir tutum içine giriyordu. Odanın içini dolduran çiğ ışık, bembeyaz yastık üzerindeki yüzünü morarmış gösteriyordu. Şu tatlı 1,50 boyundaki sanatçı ruhlu olanı kes. Bu iyilerden. Bavulumun içindeki gözde büyük bir zarf var. Onu oraya koy. İçinde bunun gibi yüzlercesi var. En esprili olanları topluyorum. Canın sıkkın olduğunda bunları tekrar okumaktan daha iyisi yok. Onaylayarak bir süre yatağın ayak ucunda durdum. Duvarlardan asansörün uğultusu ve insanların sesleri duyuluyordu. "Gidebilirsin Chico. İyi geceler," dedi. Pişmanlıkla ve ekledi. "Ah hayır, az daha iyilik yapmanı unutuyordum. Otelin antetli kağıt ve zarflarının olduğu dosyaları getirmemi istedi. Kalemin var mı?" diye sordu. Kağıtları dizlerinin üstüne koyarak eldivenli eliyle düşmelerine engel oldu. Kağıtlardan birini gererek işaret parmağıyla sınırlarını takip etti ve yazmaya başladı. Yavaşça birbirinin ardına kocaman harflerle aralıklı yazdı. Önce bir büyük B harfi, sonra O, K. Son harfin ucunun sayfanın dışına çıkmasına çok az kalmıştı. Kağıdı uzatırken açıkladı. "Teyzem için. Hatırladın mı? Hani şu kuzenim olan teyzem. Sakın telaşlanma. O buna çok alışık. Hoşuna gidiyor." Önce sinirlenmiş gibi yapıyor, sonra barona şikayet ediyor. Ölümüne eğleniyor. "Yarın bunu ona göndermeyi unutmayalım. Adresi sana daha önce söylemiştim." Ben yazarken kendini bir kez daha gülmeye zorladı. Ama bu çok soğuk bir gülümseme oldu. "Şimdi git. Eğer başarabilirsen uyu." Tembelce eldivenli elini gösterip sallayarak devam etti. "Kendimi sökmem gerek. İmkan olsa kafamı bile sökmek isterim. İsterseniz yardım edeyim," dedim. "Komik olma." Birden öfkelendi ve sıktığı dişlerin arasından konuşmayı sürdürdü. "Her şey bir tarafa, iki yüzlülük yapma. Çünkü sen busun, iki yüzlüsün. Bir hayatın yok, kanın yok. Boş bir çuvalsın. İşte 20 yıl boyunca elde ettiklerim bunlar. Ama bu benim umurumda değil. Sen ve sana benzeyenlerle ilgili hiçbir şey beni ilgilendirmiyor. Pazar ayinlerine giderek elde ettiğiniz insanlığınız da cabası. Git. Git de horla. Boyunun ölçüsünü verdim en azından. O ağzını kapalı tutarak kendini kurtaracağını düşündüğünü biliyorum. Defol git. Sakın şu anda dışarı çıkabileceğini de sanma. Eğer çıktığını fark edersem askerliğini mahvederim. Git şimdi. Sabah 8'de kalkmış ol." Hissettiğim şaşırtıcı baş dönmesinden ızdırap çekerek adımlarımı yerde birbiri ardına sürükleyerek odama gittim. Çok sıcaktı. İçeride asitli eski hava kokusu vardı. Pencereyi açtım. Aşağıda karanlıkta kaybolmuş ve terk edilmiş dar bir yol vardı. Şehrin sesi duyuluyordu. En sert ve keskin olanlar yakındaki tren istasyonundan gelen seslerdi. Penceremin kenarına dayanıp bir hiç olduğumu düşünmeye başlayarak son bir sigara içmek istedim. Gecenin bir yarısı kim bilir hangi korkunun esiri olarak uyandım. Diğer odanın ışığı hala yanıktı. Ayak uçlarıma basarak göz atmak üzere ilerledim. Eklemleri dirsek ve dizlerinden ayrılmış gibiydi. Uyuyordu. Beyaz zarfa benzeyen bir şey kesik sol elinin etrafını sarıyordu. Gözlerini kapatan gözlükleri olmadan yüzü bir katliam maskesi gibi duruyordu. Viskisi bir ilaç şişesinin yanında küçük bir masanın üstünde duruyordu. Aniden öksürdü. Yakındaki sandalyelerden birine çarptım. Hiç hareket etmedi. Yüzünü görmemeye çalışarak odayı gezmeye başladım. Bavulunda bir kutunun içinde ince kağıda sarılı birçok kravat gördüm. Bavulun dibinde gömleklerin altında sert bir üçgen vardı. Kılıfı içinde duran tabancasıydı bu. Yanında iki şişe yedek içki vardı. Arkamda keskin nefeslerini duyuyordum. Banyoda tüm eşyaları titizlikle lavabonun kenarına yan yana dizilmişti. Diz fırçası ve macunu, bir sünger, kolonya, hala ambalajı içinde olan bir sabun ve iki tane tarak. Kolonyayı kokladım ve masada bırakılmış kutudan bir sigara aldım. Kendimi mutsuz ve aptal hissediyordum. Ama bir yandan da meydan okuma ve intikam isteğinin verdiği çılgın ve derin bir neşe içerisindeydim. Buna rağmen yeni elbiselerin paketini açma cesareti gösteremedim. Bavulun yanında kimliğini gördüm. 39 yaşındaydı ve ismi Fausto G'ydi. Bir an hareketsiz durdum. Erkekçe bir hisle bu yüzü tüm hatıralarımdan silmek düşüncesi arasında gidip geldim. Korkuyla bu düşünceyi kafamdan uzaklaştırdım. Odama dönüp elimdeki sigarayla yatağın kenarına oturdum. Kepenklerden ince bir ışık sızmaya başlamıştı bile. Sessizliğin içinde bir trenin düdüğü duyuldu. Bu işin sonuna kadar dayanamayacağımı düşündüm. Ama bilincin uzak köşelerinden gelen kontrolle bu düşüncem öylece kaldı. Gözlerim kapalı, hala sıcak olan yastığıma uzandım.